Ayrım 29. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 385. Taşkınlıklar ve kendinden geçişler. Mücadele gittikçe kızışıyordu. Her şey şunu gösteriyordu ki halk artık bütünüyle bu mücadelenin içindedir. Siyasi mücadele halkı gittikçe sarmaktadır. Bazı yerlerde karşılama törenleri taşkın ihtiras sahnelerine meydan verir. Bu sahnelerde Menderes kendini halkın, kalabalığın kollarına bırakır. Halkın kolları arasında kendinden geçer. Buhran halleri yaşar. Böyle hallerde kendi mahiyetinden, kendi yanındakilerden kopar. Kendini kalabalığın kollarına bırakır. Başbakanlık otomobilinden atlar. Bir cibin üstünde kim bilir kaç kişiyle dertop olmuş bir insanın göğsü, bağrı, yakası, paçası karmakarışık yaşadığı bu cezbe hallerini görenler onun başka türlü bir hava ve ihtiras içinde kendisini böylesine kalabalıklara verişinin şaşkınlığını yaşarlar. Mesela o günlerde ve İskenderun'da bir gün öyle olmuştur ki Başbakan Menderes'i böyle bir heyecan sarhoşluğu içinde tortop olmuş insanların kollarından adeta zorla koparıp onun gelişi güzel bir eve atanlar, onun orada ve dakikalarda kendine gelemeyişinin manzarasını hayret ve heyecanla yaşamışlardır. Bu sahneyi yerinde görenler, onunla beraber yola çıkan, onun en yakınlarıydılar. Ama yollarına dökülen kalabalığı daha ilk gördüğü anda Menderes birden değişmiş, kendinden geçer gibi olmuştu. Sonra bu kalabalığa ulaşınca otomobilden fırlamış, içi karşılayıcılarla dolu bir cipteki kümeye katılmış, onlarla tortop olmuştu. Etraftaki yığınlar ise gittikçe sıkışıyordu. Hem o cibin üstünde kim bilir kaç kişi salkımlaşmıştı. Mahiyetinde gelen arkadaşları ise çoktan gerilerde kalmışlar, kalabalıklar içinde kaybolmuşlardı. Tabii resmi tertipler, resmi programlar, resmi ziyafet düzenleri de allak bullak olmuştu. Öyle ki kendileri için ziyafetler tertiplenen ve Menderes'in arkadaşları olan misafirler o gün şurada burada şehrin şu veya bu lokantasında bir şeyler bulup karınlarını doyurdular. Ziyafet sofralarını ise salkım salkım insanlar diledikleri gibi işgal ettiler. O seyahatinde Menderes'i Hatay'da 150 bin kişinin karşıladığı söylenir. Bu doğru olabilir. İktidar belki bir şeylerden kopuyor ama Menderes halk için gittikçe kutsallaştırılan insanüstü bir yaratık haline geliyordu. Bu niçin böyleydi? Bu niçin böyle oluyordu? Bunun mantıkla izahı kabil değildir. Bu aşırılıklar, bu taşkın dalgalanma halleri halk denilen denizin ancak kendi ruhi kanunları ile izah edilebilir. Hatta daha doğrusu böyle haller bir kanuniyet bile ifade etmezler. Nitekim o seyahatte Hatay'da böyle bir halk denizinin fırtına ve dalgaları arasında kendinden geçen Menderes Maraş'ta başka bir soğuk hava ile karşılaşacak ve bundan tedirgin olacaktır. Yollar kesiliyor. Mart 1960 sonlarına doğru siyasi hava artık alabildiğine karışır. Mantık ve akıl ölçüleri kaybolur. Mesela 24-25 Mart günlerinde radyo gazetesi şöyle konuşur. Meşruluk vasfını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, ihtilal bayraktarlığını yapan tehlikeli bir fesat ocağı haline gelmiştir. CHP, kardeşi kardeşe vurdurma teşebbüsünün son derece tehlikeli ve meşum yolu üzerindedir. Bu türlü radyo konuşmalarının başvekilinin eli altında çalışan bir büro tarafından hazırlandığını bilenler için bu bir radyo gazetesi konuşması değil bir tebliğ etkisi yaptı. Mesele şuydu, Kayseri-Niğde arasındaki Yeşilhisar'da bir ay kadar önce ve iki partilinin mahalli başkanları arasında bir silah çekme hadisesi olmuştur. 23 Mart'ta Kayseri'de bunun davasına bakılırken Kayseri'de bazı sokak kavgaları baş gösterdi. Valinin bir tebliğine göre Kayseri'de CHP'liler bazı vakalar çıkarmışlardı. Halk Partisi ise olayları kendi açısından alıyordu. İşte bunun üzerinedir ki İnönü bizzat Kayseri'ye gitme kararı aldı. Zaten 3 Nisan'da Kayseri İl Kongresi yapılacaktı. Kayseri valisi de biraz aşırı görünen gayretler içindeydi. Nitekim İnönü suçluları masum, masumları suçlu gösterme teşebbüsündedir. Beyanatı onundur. Programa göre Kayseri'ye 2 Nisan'da motorlu trenle hareket edilecekti. 3 Nisan'da kongreye katıldıktan sonra oradan ayrılınacak ve Ankara'ya dönülecekti. Fakat 2 Nisan günü sabahın 4'ünde İnönü'nün evine gelen bir telgrafla işler başka bir mecra aldı. Telgraf Kayseri valisindendi. Vali Ahmet Kanık bu telgrafında İsmet Paşa'ya Kayseri'ye gelmemesini bildiriyordu. Valinin kendi başına böyle bir karar alması akla yakın olmayacağına göre demek ki hükümet İnönü'nün bu Kayseri gezisine karşıydı. Fakat telgrafı okuyan İnönü hiddetlendi. Maskara, beni Said-i Kürdi zannediyor galiba. Vali telgrafında Kayseri'de vaziyetin gergin olduğunu ve CHP kongresinde men ettiğini bildiriyordu. İnönü arkadaşı ile istişare etti, vali kongreyi men etmişti. Pekala, ama o gidecek ve Kayseri'de vaziyeti görecekti. Bir vatandaşın seyahatinin men edilemeyeceği kanısındaydı. Hülasa yola çıktılar. Bu seyahatin hikayesi malumdur. Çok yazılmış, çok anlatılmıştır. Yolculuğa katılan Metin Toker, seyahatin maceralarını İsmet Paşa ile 10 yıl eserinde vermiştir. Cilt 2, sayfa 218-221. Kısacası hikaye şudur. Ankara'dan kalkan tren Kayseri yakınlarında Himmet Dede istasyonuna kadar arızasız gitti. Fakat yollarda, istasyonlarda İnönü'ye karşı halkın lehte gösterileri dikkati çekecek kadardı. Himmet Dede istasyonuna gelince ise tren durdurulmuş, hem İsmet Paşa'nın bulunduğu vagonla halk arasında bir emniyet perdesi çekilmişti. Vali yardımcısı oradaydı. Milli Emniyet müfettişi oradaydı. Askerler, jandarmalar vardı ve valinin tebliğ ettirdiği emir şuydu. Kayseri'ye giremezsin. Geriye, Ankara'ya dönün. O günlerde İsmet Paşa'ya böyle bir emir tebliğ etmek, onun tabiatını tanımamak demekti. Paşa tabii diretti. Tren oyalandı. Himmet Dede ile Kayseri ve Ankara arasında uzun, lüzumsuz, kaprisli temaslar, telgraflar, telefon konuşmaları sürdü gitti. Orada 3,5 saat kadar kalındı ve 3,5 saat sonra vali paşanın Kayseri'ye gelmesine müsaade etti. Tren hareket etti ve Kayseri'de belki evvelce karşı tarafta olanların da katılmasıyla paşaya büyük bağlılık gösterilerinden başka hiçbir hadiseyle karşılaşılmamıştı. Demek ki Kayseri'de hiçbir karışıklık yoktu. O gece orada kalındı. Ertesi gün için Yeşilhisarlı halkçılar paşayı Yeşilhisar'a çağırdılar. Paşa Yeşilhisar'ı da görmek istedi ve hükümet gene lüzumsuz yere bir sıra sahneler yarattı. Bu sefer pusu İncesu'da kurulmuştu. Hem de askerler, askeri araçlar vesaireyle. Valinin emri gene şuydu. Yeşilhisar'a gidemezsin. İncesu Köprüsü yalnız askeri vasıtalarla kesilmekle kalmamıştı. Bu vasıtaların önüne, arkasına da birkaç kademe askeri barikat kurulmuştu. İsmet Paşa bu sefer de burada beklemeye başladı. İncesu ile Kayseri ve Kayseri ile Ankara arasında gene teller işleyip duruyordu. Bu arada düşündürücü bir sahne de geçti. Toker şöyle anlatır. Silahlı askerler o kademelerde yolu kapatmışlardı. Önde üst sıra asker vardı. İsmet Paşa onlara yaklaştı. Askerlerin arasına girdi ve bir zamanlar zaferden zafere koşturduğu bu mert çocukların omuzlarını okşayarak onları kenara itti. Barikat bir anda açıldı. Herkes donup kalmıştı. Subaylar selama durdular. İsmet Paşa yavaş adımlarla kendisine yasak edilen yol üzerinde ilerlemeye başladı. İsmet Paşa'nın yüz çizgileri son derece sakindi. Bizim arkamızdan gelenler de maniayı geçmişlerdi. Köprü geride kaldı. Yarım kilometre kadar ileride ikinci bir barikat vardı. Fakat onu aşmak için İsmet Paşa'nın yakına gelmesi gerekmedi. 5 metre mesafedeyken asker ikiye ayrıldı ve İsmet Paşa'ya yol açarak selam vaziyeti aldı. İsmet Paşa sükunetini bozmaksızın geçti. Ortalıkta öyle bir sessizlik vardı ki bir sinek uçsa kanadının sesi duyulabilirdi. İsmet Paşa İncesu'da binbaşı Selahattin Çetinler'e sordu. Ateş emri verecek misiniz? Genç kurmay binbaşının yüzü sapsarı kesildi. Esas vaziyetini aldı ve tok bir sesle ''Ne münasebet paşam, sizi ateş ettirmektense kendime ateş edip intiharı tercih ederim.'' Binbaşı Selahattin Çetiner kendisine verilen bu vazifeden ve bu olaylardan sonra kendisinin anayasa dışı zorlandığı bu vazifeleri de açıklayarak ordudan istifa etti. İstifa dilekçesi şöyle bitiyordu. ''Bir asker çocuğu olarak girdiğim ve aşk derecesine bağlı olduğum mesleğimden teessür içinde istifa ediyorum.'' Genelkurmay ise onu ve diğer iki subayı tevkif ettirmişti. Eğer o gün İsmet Paşa isteseydi, tıpkı Elbe Adası'ndan ayrıldıktan sonra Huan Körfezi'ne çıkıp kendisine karşı gönderilmiş birliklerin selam resmi arasında ve onları katılması ile Paris'e yürüyen Napolyon gibi İncesu'dan Ankara'ya kadar gidebilirdi. Bütün barikatlar yıkılmıştı. Asker hükümetin değil, İsmet Paşa'nın yanındaydı. Toker'in anlattıkları bunlardır. Aynı seyahat kafilesinde bulunan emekli general Yusuf Adil Egeri'den ben bu sahnelerin nice dikkat verici taraflarını dinlemişimdir. Hele o barikatları yıkan İnönü'nün Yeşilhisar yoluna çıkınca Yeşilhisar'a yayan giderim diyerek Anadolu bozkırında ilerleyişini anlatırken sahne gözümde canlanıyordu. Bu güçlü bir direnişti. Bir irade savaşıydı. İsmet Paşa'nın yolunu askerle kesmek bir hataydı. Büyük bir hata. General Yusuf Adil şahit olduğu sahneleri anlatırken dürüst bir asker olarak ne kadar müteessirdi. Orada vazife alan subaylardan bazıları evvelce kendi emrinde de çalışmışlardı. Onlardan birine ne vakitten beri askerliği bırakıp polisiye başladığınız dediği zaman aldığı ağlamaklı cevabı naklederken paşanın da gözleri yaşlıydı. İncesu'da İsmet Paşa'nın yolunun kesilişi Ankara'yı da çok cepheli harekete geçirmişti. CHP Genel Merkezi'nde Fethi Çelikbaş, CHP Grup Başkan Vekili olarak Başbakan'ı arayıp duruyordu. Fakat Başbakan da, İçişleri Bakanı da ortalarda yoktular. Ferit Melan, Başbakan Yardımcısı'nın şikayetlerini bildiriyordu. Aldığı cevap ise şöyleydi. Ama birkaç saatte bir bavul dolusu telgraf geldi. Bunları siz de okusanız sinirden ne yaptığınızı bilmezsiniz. Telgraflar İsmet Paşa'ya yapılan hareketi protesto eden telgraflardı. Kaldı ki Ankara sorumluluk da kabul etmiyordu. Kayseri taraflarında ne oluyorsa vali yapıyor olmuştu. İstanbul'da üniversite gençliğinden ise başka türlü telgraflar geliyordu. Emrinizi bekliyoruz. Hülasa Kayseri incisi olayları da böylece bitti. İsmet Paşa'ya orada birden bir rahatsızlık da geldi. Bu bir mide hastalığıydı. Ama Paşa 1929'dan beri şeker hastasıdırdı da. Ondan sonra ve yerinde ne bulabildiyse yapılıp Ankara'ya dönüldü. Paşa'nın tedavisi ve dinlenmesi lazımdı. Ama olaylar buna imkan veriyor muydu ki? Ankara kaynıyordu ve üniversiteler Nisan 1960 olayları içine girmekteydiler. Tahkikat komisyonuna doğru. Ocak 1960'ta ve hele İnönü'nün Bursa Nutku ile başlayan polemikler üzerine DP'de teşebbüsün gittikçe ve hızla Celabayır'a kaydığına ve idare edici ipuçlarının gittikçe onun elinde toplandığına dair olan nakiller oldukça inandırıcıdır. Hele Kayseri İncesi olaylarında ve bilhassa İsmet Paşa'nın karşısına asker göndermek kararında Bayır'ın asıl müessir olduğu yolundaki hikayeler daima tekrar edilir. Ama bunlar mühem olsa bile meydanda olan şudur ki bilhassa Kayseri olaylarından sonra DP yüksek çevrelerinde hava çok değişmiş bulunuyordu. İlk göze çarpan şuydu ki yakın ve uzak bir seçim işi artık tamamen arka plana gitmişti. Yahut ortadan kalkmıştı. DP artık şiddete gitme kararındaydı. İsmet Paşa ise Samsun, Amasya seyahatlerine hazırlanıyordu. Fakat İstanbul'da hastalandı ve seyahatler geri kaldı. DP'ye gelince alınacak tedbirler hakkında fikirler çeşitliydi. 7 Nisan 1960'ta toplanan Demokrat Parti grubu ciddi problemler karşısındaydı. Menderes haykırıyordu. Memleket idare edilemez hale geliyor efendiler. Memleket idare edilemez hale geliyor. O zamanki havayı Samet Ağaoğlu şöyle tasvir eder. Menderes'in sinirleri en dik noktaya kadar gerilmiştir. Sonra o tehlikeli ihtilal sözü de dillerdedir artık. Muhalefet gibi iktidar da bu sözü yavaş yavaş gelişigüzel kullanmaya başlıyor. Biri ihtilal olacak, ihtilal yapacağız derken ötekisi ihtilal yapamazsınız diye bağırıyor. Bu arada da aynı kelimeyle herkes memleketin her yanında büyüklü küçüklü, kadın erkek ve herkes yüz göz oluyor. Ve böylece Demokrat Parti ve memleketin kaderi en zor günlerine varıyor. Parti grubu toplanır. Günlerden perşembeydi. Toplantı 6 saate yakın sürdü. Başvekil, vekiller ve milletvekilleri konuşurlar. Herkes, her konuşan şikayetçidir. Ve bütün şikayetler iki hedef üzerinde toplanır. Cumhuriyet Halk Partisi ve basın. Karar verilir ki CHP ile basın böyle gittikçe memleket idare edilemez. O halde çare aramalı. Çare de bulunur. Bir tahkikat komisyonu kurulmalı ve CHP ile basın hizaya getirilmelidir. O gece İnönü İstanbul'da, ertesi gün çıkacağı Samsun yolculuğu için hazırlanıyordu. Fakat hastaydı. DP grubunun bir İstanbul gazetesinden tedarik edilen tebliğini de hasta yatağında okudu. Ertesi sabah ise ateşi onu yolculuğa bırakmayacak kadar azmıştı. Tabii seyahati kaldı. Halbuki niyeti grubun tebliğini Samsun'la cevaplandırmaktı. O günden biraz önce 4 Nisan 1960'ta ve Taşlık'taki evinde İnönü'yü bir grup emekli generaller ve amiraller ziyaret ettiler. Bunlar 14 emekli askerdiler. İnönü bu ziyaretin kendisinde uyandırdığı ve kendilerini ifade ettiği duyguları umumi efkara da açıklamakta fayda buldu. Ankara'ya dönerken emekli amiral ve generallerimizle burada yaptığımız toplantının benim için müstesna kıymeti vardır. Türk milleti emekli askerlerinde memleketin ilerlemesi için ideallerini muhafaza eden bir faziletli ocaktan yetişmiş insanları görmektedir. Cemiyetin ordu grubu bütün karakter sağlamlığını muhafaza etmektedir. Milletin bünyesinde kuvvetli bir varlıksınız. Milletin gözü, kulağı ihtiyacı olduğu zaman, olmadığı zaman size müteveccihtir. Gene o sırada ve gene Taşlık'taki evinde İnönü, üniversite rektörü Sıddık Sami Onur'u kabul etti. İşte iktidarın evvelce düşünüldüğü gibi seçimlerin ileriye alınmayacağı ve belirsiz bir zaman için geriye atıldığı görüşü o günlerde radyoda açıklandı. Konuşmayı Menderes'in kendisi yazmış ve dikte etmişti. Radyoda Burhan Belge tarafından açıklandı. Bu açıklamaya göre seçimlerin yapılabilmesi için zemin ve zaman lazımdı. Evvela zeminin tesfiye edilmesi lazımdı. Hele saha temizlenmeli ve seçim ondan sonra düşünülmeliydi. Fakat ne var ki Menderes bu görüşe de bağlı kalamayacak ve ihtilalden 10 gün kadar evvel rastlayan Ege seyahati sırasında İzmir'de halkın kalabalığını ve heyecanını görünce yeni seçimlerin yakında yapılacağını söyleyecektir. Evet, gerçi seçimlerin normal günü 27 Ekim 1961'di ama işte bu ibre durmadan sallanıyordu. Hatta başbakanının radyoda açıklanan şu zemin ve zaman yorumlarından sonra bir kısım DP yöneticileri seçimin hatta birkaç sene geriye atılması için de formüller araştırmaya başladılar. Halbuki önde 27 Mayıs gününe ancak 40 gün kadar bir vakit kalmıştı. İsmet Paşa ise şöyle haykırıyordu. 27 Ekim 1961 akşamı güneş batarken yeni seçimi yapmamışlarsa gayrimeşru olacaklardır ve bunu millete ben ilan edeceğim. İnönü işin Ekim 1961'e kadar sürebileceğini hakikaten ihtimal verebiliyor muydu? Sanmıyorum. Onun saatin 12'ye pek ziyade yaklaştığını düşündüren sezileri sanıyorum ki kuvvetliydi. İnönü Nisan'ın 16 cumartesi gecesi uçakla Ankara'ya döndü. Fakat Ankara artık eski Ankara değildi, kaynayıp duruyordu. Fakat öyle görünüyordu ki iktidar da bir şeyler düşünüyordu ve bu düşünülenler yalnız meclise bir takat komisyonu kurmak ve sonra bu komisyonu ortalığı süt liman hale getirecek yetkililerle teçhiz etmek değildi. Hükümetin, hele Fatih Rüştü Zorlu'nun gözü aynı zamanda dışarıya yönelmişti. Amerika ve askeri müdahale. DP'de Türkiye'yi bir iç harp karışıklığı arifesinde görenler belki bütün DP yöneticileri değildi. Fakat başvekilin bu havayı veren, CHP ihtilal hazırlıyor, kardeş kavgası hazırlıyor konuşmalarına karşı da grupta veya DP çevrelerinde bir direniş gösterilmiyordu. O günlerde ortaya çıkan bir durum iki partinin arasını büsbütün açtı. Durum, harici vekili Fatih Rüştü Zorlu'nun Amerika ile vaktiyle yapılan ana ikili anlaşma esasına dayanarak hazırladığı veya yaptığı bir ikili anlaşma Dışişleri Encümeni'nde patlak verecek, ortaya dökülecekti. Bu anlaşmaya göre hükümet silahsız bir saldırıya uğradığı takdirde Amerika'dan askeri müdahale ve yardım isteyebilecekti. Fakat bu silahsız saldırı ne demekti? İşte iş burada düğümleniyordu. Amerika ile yapılan ana ikili anlaşma hakkında bu kitabımızda ve dış siyaset meseleleri bahsinde yeterli izahat verilmiştir. Bu anlı anlaşmada hakikaten yalnız Sovyetlerin veya peklerinin dışarıdan yapacakları bir tecavüz halinde değil, sızmalar veya yıkıcı faaliyetler takdirinde de Amerika müdahalede bulunabilecekti. Bu sapık bir işti. Bir Türk hükümetinin böyle bir talepte bulunabileceği akla gelmezdi. Fakat şimdi de yeni bir ikili anlaşma ile hükümetin hem silahsız tecavüz gibi anlamsız, sınırsız bir vesileyle ve isterse böyle bir Amerikan askeri müdahalesine gidebileceği meselesi ortaya çıkmıştı. 1960'ın Nisan sonu ile Mayıs ayının başında bu mesele Fatih Rüştü Zorlu ile Bülent Ecevit'i gene karşı karşıya getirdi. Çünkü vaktiyle ve ana ikili anlaşma üzerinde de Zorlu'ya karşı Ecevit ve o zaman milletvekili olan Profesör Hamza Eroğlu CHP adına mücadele etmişlerdi. Encümende bu konu ortaya atılınca Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun müşkül durumda kaldığı anlaşılmaktadır. CHP'nin bu teşebbüs karşısında dikilen temsilcisi Bülent Ecevit kısaca şunu soruyordu. Silahlı tecavüz ne demektir? İşte Fatih Rüştü'nün cevabını veremediği, tarifini yapamadığı temel sorun buydu. Evet, silahsız tecavüz acaba neydi? Nasıl tarif edilmeliydi? Daha doğrusu bu karşısına dikilenlere ne cevap vermeliydi? Yoksa kendisi için ve öyle anlaşılıyordu ki silahsız tecavüzün ne olduğu belliydi. Onu anlatmak için üzerinde durulmaya bile değmezdi. Fakat ne var ki Bülent Ecevit diretiyordu. Türkiye dışarıdan silahlı bir tecavüze uğrar, Amerika yardımımıza koşar. Zaten bu NATO'nun da bir görevidir. Ama silahsız tecavüz ne demektir? Silahsız bir tecavüze karşı silahlı Amerika müdahalesi nasıl olur? Demek ki hükümet herhangi bir hal karşısında Amerika'ya başvurursa Amerikan askerleri tıpkı evvelce Lübnan'a ve hem de Lübnan ne NATO'nun ne de CENTO'nun üyesi olmadığı halde girdikleri gibi Ankara-İstanbul sokaklarına çıkacaklar ve bu sokaklarda barikatlar kurabileceklerdi. Fakat niçin? Ve kime, kimlere karşı? İşte bu sualin cevabı yoktu. Nihayet iş bu safhaya gelince Zorlu da çantasını toplamak zorunda kaldı ve bu çantanın içinde olanlar ihtilalden sonra bir türlü bulunamadı. Bunlar kaybolmuştu. Ama bu ikili anlaşma işinin ve bunun davet edebileceği Amerikan askeri müdahalesinin o sırada ağlarının son düğümlerini örmekle meşgul olan ihtilalcileri yakından meşgul ettiği ve ellerini çabuk tutmaya zorladığı anlaşılmaktadır. Nitekim başvekilin Ankara'da bulunmadığı bir sırada darbeye geçme kararının o günlerde kuvvet bulduğunu anlatan nakiller vardır. Fakat biz artık çanını çalmak üzere olan bu karara geçmeden hükümetin son bir teşebbüsü olan şu tahkikat komisyonu işini de özetleyelim. Artık seçim yoktur. DP idarecilerinin artık idare edilemez hale geldiğini saydıkları memleketi kendilerince düzene sokabilmek için ilk başvurdukları tedbir olağanüstü yetkili bir meclis tahkikat komisyonunun kurulmasını düşünmek oldu. Bu komisyon 18 Nisan 1960'ta kuruldu, 27 Nisan 1960'ta da çalışma alanlarını ve yetkilerini tayin eden Salahiyetler Kanunu çıkarıldı. Fakat o zaman görüldü ki bu tahkikat komisyonu aslında meclis üstünde meclis ve devlet üstünde devlet gibi bir şeydir. Gerçi görünüşte hedef CHP'nin ve basının yarattığı ve DP'nin hoş görmediği gidişatın önlenmesiydi. Fakat ve belirli gibi görünen bu teşebbüsün ardında hırçın tehebbürler vardı. Mesela 7 Nisan tarihli grup toplantısında Bahadır Dülger şöyle konuştu. Vatandaşı ezmekte olan asabi havayı bertaraf etmek için şunu söylemeye mecburuz. Seçim yoktur. Özellikle Kayseri olaylarından beri DP yöneticileri arasında erken seçime gidilmemesi umumi bir görüş birliği halinde olmasına ve burada verdiğimiz grup konuşmasında da bu husus açıkça belirtilmesine rağmen Adnan Menderes daha sonra ve ihtilal öncesinde Ege-İzmir nutkunda ahvalin aldığı şekle uyarak seçimlerin yapılacağını söylemek lüzumunu duymuştur. Seçim vakti Merhun'un da Büyük Millet Meclisi karar verdiği takdirde yapılacaktır. Seçim parti grubu ve meclis karar verdiği takdirde yapılacaktır. İkincisi, basın hakkında bir tedbir almaya mecburuz arkadaşlar. Kendi ilanlarımızla, müessesi ilanlarıyla beslemeye devam ettiğimiz müddetçe, kanuni tedbirlere başvurmaktan çekindiğimiz müddetçe, hiçbir tedbirin bu memlekette sökmeyeceğini muhterem heyetinizde tebşir ederim. İsmet Paşa ölür ama leşi kalır ortada. Tefessüh etmiş leşi, zihniyeti kalır. Onu da bertaraf etmeye mecbursunuz. Fakat acil tedbir ne olur? Benim aklıma gelen şu. Biz Halk Partisi'nin merkez muamelatını ve merkez faaliyetini bir tahkikat mevzu yapabilir miyiz? O zaman yılanı başından kavruyoruz demektir. Başvekilimiz, başımız ve büyüğümüz olarak mahkemelere intikal edecek davalar yolu ile bu işin halledilemeyeceğini söyledi. Doğru. Gaziantep ne oldu? Beraat ettiler. Ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Yeşilhisar da öyle olacak. Avukatlar üşüşecek. Medrese medrese üşüşecek. Yok olup gideceğiz. Biz demokrat meclis grubu ve camiası olarak mesuliyetimizi alalım. Ve vazifemiz neyse başaralım. Alkışlar, bravo sesleri. Yasa adı notlarına göre bu notlar Milliyet Gazetesi'nin 18 Eylül 1961 sayısında verilmiştir. Bahadır Dülger 1950 seçimlerinden beri milletvekiliydi. Sert, asabi ama akla uymayan çıkışları ile tanınırdı. Daha 21-2951 grup toplantısında şöyle konuştu. Yapıldıktan sonra tedbire başvurulur. Ben illa namussuz seçim yapacağım diye her türlü şeye katlanayım. Böyle şey olmaz. Yahut 6-5-1959 tarihli grup toplantısında hadiseler bu şekilde devam ettikçe Türkiye'de seçim yapılması ihtimali mevcut değildir şeklinde konuşmaları olmuştu. 27-28 Nisan'da İstanbul ve Ankara'da cereyan eden üniversite olaylarından sonra 2 Mayıs 1960 tarihindeki grup toplantısında konuşmaları çok şiddetli sahneler gösteriyordu. Bahadır Dülger 18 Nisan 1960'ta kurulan Meclis Tahkikat Komisyonunun 15 üyesinden biri oldu ve bu komisyonun basın tali komisyonu başkanlığına getirildi. Böylece kanun önceden sertleşmiş ve neler getireceği tahmin edilmeyen asabi bir hava içinde çıkarıldı. Hele meclisin 18 Nisan toplantısında hava o kadar gergindi ki mecliste cereyan eden müzakerelere bir parlamento tartışması demek güçtü. İktidar kanadı gürültü, hakaret ve engellemenin, muhalefet cephesi de direniş ve mukavemetinin en son derecelerini yaşadı ve İsmet Paşa işte bu hava içinde iki defa meclis kürsüsüne geldi. Siyasi hayatının en çetin şartlar içinde en önemli konuşmalarından birini yaptı. Bu konuşmalardan bazı parçaları vermeliyiz. 29. ayrımın sonu sayfa 397.